Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 23. ayrım. Yüzleşmeler. Behice, kocasının Haziran ve Temmuz ayları boyunca adaya uğrayamaması üzerine kızlarını Saraylı Hanım'la bırakarak Eylül'ün gelmesini beklemeden erkence indi konağa ve dönüp döneceğine pişman oldu. Reşat Bey, hayatında olmadığı kadar huzursuz ve asabiydi. Her akşam eve döndükten sonra arka bahçedeki çardakta sessizce rakısını içiyor, hiç kimseyle, hatta Kemal'le bile konuşmuyordu. Behice'nin aklına bin bir türlü kötü ihtimal geliyordu. Kocası acaba birine mi aşık olmuştu? Kış ayları boyunca satranç veya kart oynamak için gittiği salonlarda güzel bir ecnebi kadına kaptırmış olabilir miydi gönlünü? Yok, yok, hayır. Reşat Bey'in aile terbiyesi asla müsait değildi böyle maceralara girmesine. Ama erkek kısmının ne yapacağı da belli olmazdı. Her akşam evdeki göbeği ve göğüsleri büyümüş, yüzü ablaklaşmış hamile karısına bakacağına kim bilir? Behice'nin yüreğine keder, gözlerine yaşlar doluyordu. Sevse de sevmese de dertleşebileceği tek kişi Saraylı Hanım adadaydı. Gerçi mehpare evdeydi ama onunla yüz göz olmak istemiyordu. Sonunda çaresizlikten Kemal'e açılmaya karar verdi. Reşat Bey'in bu kadar durgun ve kederli olmasının bir sebebi olmalı Kemal, dedi. Acaba bir gönül meselesi mi? Eğer öyleyse ben senin ablan sayılırım. Beni ikaz eder misin lütfen? Bu gibi şeyleri işten geçmeden zamanında bilmenin çeşitli faydaları olur. Yenge, nasıl düşünebilirsiniz böyle bir şeyi, dedi Kemal dehşet içinde. Dayım sakın ola ki bu endişelerinizi duymasın. Vallahi size hem çok kızar hem de gücenir. O halde nedir bu hali Kemal? Adadan döndüm döneli bir kerecik güldüğünü görmedim. Bir derdi varsa neden bana açılmıyor? Ben zevcesi değil miyim? Yengeciğim, bakın şimdi, dayım size şöyle dese, bana Sevr Maidesi'nin akdini imzalattılar. Asla imzalamak istemiyordum çünkü bu akit benim vatanımın parçalanması, benim devletimin, istiklalimin ilgası demektir. Kendi ipimi elimle çekmem demektir. Lakin irade-i şahanenin arzusu istikametinde o imzalamasın da bir açık kapı kalsın diye biz kabine mensupları bu akdi imzalamak zorunda kaldık. Dolayısıyla ne kimseyle konuşmak ne dertleşmek istiyorum. Üzüntümü, utancımı tek başıma yaşamak istiyorum. Bana lütfen anlayış gösterin. Böyle dese ne yapardınız? Behice hayretle Kemal'in yüzüne baktı. Neden kendi ipini çekmiş olsun, diye sordu. Zat-ı şahaneleri öyle arzu ettiyse Reşat Bey'in kabahati değil ki bu. Elbette sultanımız hepimizden iyisini bilir. Onun arzusuyla yapıldıysa neden üzülüp duruyor? Kemal söylediklerini Behice'nin idrak etmesinden umudunu kesince, yenge, dediklerimi unutunuz, dedi sakin sakin. Lakin şunu iyi bilin ki dayımın başka bir kadınla alakası yok, hayatında vazifesinden ve kederinden başka hiçbir şeyi yoktur, içiniz rahat etsin. Mehpare elinde ipe serilecek çamaşırlarla dolu sepetle arka bahçeye çıktığında, çardağın altında sigarasını tüttüren Kemal'i görünce sepeti yere bırakıp yanına seyirtti hemen. ''Aa, böyle de olmaz ki beyim,'' dedi sesini sertleştirmeye çalışarak. ''Ne dediydi doktor, unuttunuz mu? Cigara müsaadeniz hepsi yemeklerden sonra olmak üzere. Günde sadece 3 taneydi hani. Hemen söndürün onu, kurban olayım.'' ''Bırak bitireyim. Yemekten sonra başka içmem.'' Mehpare kararlı adımlarla yürüdü. Cigarayı almak için elini uzattı. ''Verin onu bana. Sonuna gelmiş zaten. Vermezseniz Saraylı Hanım'a şikayet ederim.'' Kemal sigarayı yere atıp üzerine bastı. Sizi evde görmeyince anlamalıydım bir muzurluk peşinde olduğunuzu. Ne zaman bahçeye çıksanız tüttürüyorsunuz. Mehpare sepetin üzerinden nemli bir mendil alıp Kemal'in tütünden sararmış parmaklarını silerken söylendi. Tütünün kokusu siniyor ellerinize. Hiç unutturmuyor kendini Meret. Ne olmuş yani bir cigaradan? Ciğerlerinize zarar. Olan olmuş zaten mehpare. Beyim, zararın neresinden dönseniz kârdır. Hem siz değil misiniz vatan hizmetine koşmaya hazırlanan, sağlam ve kuvvetli olmanız lazım. Kendinize iyi bakmanız lazım. Sen yanımda olmayınca bakanım da kalmayacak, gardiyanım da. Herhalde ölürüm artık diye dalga geçti Kemal. Ölmeyeceksiniz. Size yine ben bakacağım. Evden ayrıldıktan sonra demek istedim. Evet, yine size ben bakacağım. Ben de peşinizden geleceğim beyim. Benim gittiğim yerde kadınlara yer yok. Var. Bütün kadınlar Anadolu'ya dağılıyorlar. Muharebe eden babalarına, kocalarına, kardeşlerine yardımcı olmak için. Ben de onlar gibi Anadolu'ya geçeceğim. Kemal ağzı bir karış açık baka kaldı. Bu mehpare onu her an hayretten hayrete düşürüyordu. Nerede öğrendin sen bunları diye sordu. İlk defa Behice ablamla gittiğim köşkte öğrendim. Sonra Azra Hanım'la konuştuk. Hatta onunla beraber bir meclise daha katıldım. Ne meclisine? Kadınlar meclisine. Orada her yaşta hanım vardı. Saraylı hanım biliyor mu oraya gittiğini? Nasıl bıraktı seni? Azra Hanım'la beraber çıkmama müsaade etti. Bizde kalıyordu ya bir aralar. İşte o zaman gittik. Vay Azra, vay! Onun kabahati yok. Ben çok ısrar ettim. Yani şimdi sen Anadolu'ya mı geçiyorsun? Evdekiler sana izin verirler mi sanıyorsun? Beyim, siz gidiyorsunuz. Keşke mani olabilseydim ama beni dinlemediniz. Evdeki kimseyi dinlemediniz. Gideceğinizi biliyorum. Çünkü Sarıkamış'a da böyle kimsenin rızasını almadan gitmiştiniz. Siz bu evden ayrıldıktan sonra buraları bana dar gelir. Nefes alamaz olurum. Bari ben de gideyim, vatan hizmetine baş koyayım dedim. Belki o zaman gözünüzde yükselirdim. Kemal yerinden kalktı. Herhangi birinin pencerelerden onları görmesini hiç aldırmadan sımsıkı sarıldı mehpareye. Mehpare'nin elinde tuttuğu mendil yere düştü, başını Kemal'in göğsüne dayadı. ''Sen benim gözümde alçak bir yerde değilsin ki mehparem'' dedi. ''Sakın kendini bu yüzden tehlikeye atma, sakın!'' ''Beyim, gitmek istiyorum, bir işe yaramak istiyorum. Kızlar büyüdüler, evin işini yapacak hizmetkarlar var. İzin verin gideyim, ben de diğer hanımlar gibi hasta bakıcılık yapayım.'' Kim bilir, belki sizin olduğunuz yere yollanırım. O zaman yine size hizmete devam ederim. Mehpare, ben yakında ayrılıyorum ama cepheye geçmeden önce İstanbul'da bir başka yerde kalacağım. Adını veremem çünkü çok gizli. Orada bir vazifem var. Sonra Garp cephesine geçeceğim. Şark'ta dayanılmaz soğuklar olur. Benim ciğerler malum. Bu yüzden beni havası mülayim bölgelerde tutacaklar, eksik olmasınlar. Hiç yollamasalardı ya, her eli silah tutan erkeğe ihtiyaç varken o nasıl söz? Benim bir harp tecrübem mevcut, ne de olsa talimden geçmiş biriyim. Gideceğim mutlaka, sen de illa gideceksen Garp cephesini tercih et. Ne yapar eder ben seni bulurum. Mehpare bir an yüreğinin sevinçten duracağını zannetti. Hayallerinin de ötesinde bir şey oluyordu. Kemal sadece onun yataktaki sevgilisi değil, fikir arkadaşı, sırdaşı olmak üzereydi. Ne kadar çok kıskanmıştı Azra'yı, ne kadar çok parçalanmıştı yüreği, sevdiğini, o lafı bol, mavi gözlü kadınla diz dize konuşur, dertleşir gördükçe. Gecelerce yatağında sabahlara kadar gözyaşı dökmüştü. Ama şimdi işler değişiyordu. Kemal'in indinde kıymete biniyordu mehpare. Evin hizmetine koşan bir kızken vatan hizmetine koşan biri olacaktı. Tıpkı Azra gibi. Saraylı hanım sigarasından derin bir nefes çektikten sonra külünü kahve fincanının tabağına silkeleyip Behice'ye dikti gözlerini. ''Şu işin sırrını bir de ben öğreyim Behice Hanım kızım.'' dedi. Behice, Saraylı Hanım tarafından sorguya çekilmesinin ne demek olduğunu bildiği için huzursuzca kıpırdandı oturduğu yerde. Vallahi siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum. Derslere gidiyor işte, hemşire olacakmış. Nereden çıktı şimdi durup dururken hemşire olmak? Zaten hasta bakmıyor muydu kaç senedir? Kemal'imin başını o beklemedi mi hastayken? O bekledi. Hasta bakarken istemedi de hemşire olmak. Şimdi mi aklına geldi? Bana niye kızıyorsunuz acanım? Bütün bunları ben sokmuşum gibi kafasına. Kendisine sorsanız da Soraylı Hanım. Kendisine de sordum. Domuz gibi bakıyor yüzüme. Cevap vermiyor. Belki sana anlatmıştır. Esmiş işte. Vesikalı hemşire olmaya karar vermiş. Azra çelmiş olabilir aklını. Aklını Azra'nın çeldiği besbelli de benim Reşat oğlum niye müsaade eder bu saçmalıklara? Gidemezsin dediğim zaman beyefendi müsaade etti diye pay veriyor bana. Bu günleri de mi görecektim kızım? Evine al, okut, et, yetiştir, sonra böyle asi kesilsin başına. Her işte bir hayır vardır derler. Benim doğumumda yardımı dokunur bakarsınız. Sonra yaşlanıyoruz hepimiz. Evimizde bir hemşire bulunması fena mı olur? Bu evde bir yaşlanan varsa o da benim. Anlamadım sanma gelin hanım. Siz yaşlanıyorsunuz da biz yerimizde mi sayıyoruz? Hep birlikte ihtiyarlıyoruz işte. Şimdi bahis mevzu bu değil. Mehpare'nin böyle her Allah'ın günü Azra'nın peşine takılıp bir yerlere gitmesi benim asabımı bozuyor. Yarın öbür gün başına bir iş gelecek olursa hesabı bizden sorulur. Ay allemsiniz vallahi, ne iş gelecek ki başına? Üç adım ötedeki Hilal-i Ahmer'e kadar gidip dönüyor. Geçen de Suat elini kesmişti. Mehpare öyle bir pansuman yaptı ki Mahir Bey yaptı zannedersiniz. Değme doktordan iyi sardı kızın parmağını. Boşuna dememişler aklın bile fazlası zarar diye. Bu mehpare cin gibiydi çocukken. Fazla akıl kimseye yaramıyor kızım. Tuh tuh tuh. Allah bizim kızları korusun. Neden korusun? Fazla akıldan mı? İlahi Saraylı Hanım. Sen daha gül bana. Kız dediğin yerini bilmeli. Her şeye burnunu sokmamalı. Orası öyle. Lakin mehpare sadece hemşire olmak istiyor. Bunda bir kötülük yok. Sen öyle zannet. Geçen gün Kemal'le konuşuyorlardı fısır fısır. Bu iş sadece hasta bakıcılıkla bitmiyor bilesin. Onları mı dinlediniz yoksa? Dinledim tabii. Nerede? Çardağın orada. Yavaş yavaş gittim. Ihlamurun dibinde durdum. Beni görmediler. Aa, Saraylı Hanım. Nasıl yaptınız? Yakışır mı size? Yakışıp yakışmaması umurumda değil. Ben öğreneceğimi öğrendim. Neymiş peki? Bizim deli Kemal aklı sıra yine vatan kurtarmaya gidiyor ya efendim. Vatanı birlikte kurtaracaklarmış. Mehpare cephede yaralılara yardım edecekmiş. Neler de neler. Sen daha bekle. Öğrendikleriyle doğumda sana yardım eder diye. Onun maksadı bambaşka. Ah Azra, ah dedi Behice. Bunlar hep onun başının altından çıkmış olmalı. Azra benim kanıma giremeyince onunkine girdi demek ki. Vatan kurtarmak ne zamandan beri kadınların vazifesi oldu kuzum? Diye sordu Saraylı Hanım. Vatanı erkekler kurtarır. Kadın kısmına düşen erkeğine hizmet etmektir. Evinde huzur bulan erkek vatanı da kurtarır, dünyayı da değil mi ama kızım? Behice yine esas konuya dönerek, Saraylı Hanım, doğru duyduğunuza emin misiniz? Mehpare muharebeye katılmayı mı düşünüyor hakikaten diye bir kez daha sordu. Ben öyle duydum. Reşat'a şikayet edeceğim. Bakalım o vakit ne yapacak dedi yaşlı kadın. Sigarasının son dumanını üfleyip tablaya bastırarak söndürdü. Behice'nin dumandan rahatsız olduğu için gidip pencereyi ardına kadar açmasına dik dik baktı. Pek nazenin bir şeydi bu gelin. Ya böyle şıtkırıldım olurlardı ya da mehpare gibi erkek Fatma. Şu konağa tam kıvamında bir kadın sokamamış olmasına ayıflanıyordu. Bir ara Kemal'e Azra'yı düşünüp sonra hemen silmişti aklından. Sanki tövbeler olsun Cenab-ı Hak erkek tasarlamışken dalgınlığına gelip kadın suretinde yaratıvermişti onu. Aman aman aman evlerden uzak. Azra ile katiyen değil ama Kemal de baş göz edilmeliydi artık. Zaten bir karısı olsa bu işlere hiç kalkışmazdı. Şu düşman askerleri yollarda dolaşmasalar, üç mahalle aşağıda ahbapları vardı gidebileceği, Kemal'e münasip bir zevci arayabileceği. Lakin göz açtırmıyordu gavurun gezitleri. Her gün bir başka hikaye dinliyorlardı. Bu vaziyette kadın kısmına sokaklarda dolaşmak yakışmazdı. Onun gibi yaşını başına almış da olsa, sadece Azra gibi deliler cesaret ederlerdi sokaklarda gezmeye. Aman kızım, kötü huylar sirayet eder. Sakın Leman'ımı tesir altında bırakmasına müsaade etme mehparenin, dedi Saraylı Hanım. Hemşire memşire olmaya kalkışmasın sakın. Tam da adamını buldunuz. Leman bucak bucak kaçar hastalıktan. O kadar sevdiği Kemal amcasının bile katına çıkmaz oldu mikrop korkusuna. Dikkat etmediniz mi? Eskiden kucağından inmezdi. Artık yanına bile yaklaşmıyor, dedi Behice. Büyüdü de onun içindir. Artık kucağa oturacak yaşı çoktan geçti. Kazık kadar oldu. Yakında çarşafa girer. Aa, insaf. Daha çarşafa sokmam kızımı. Sokmazsın da ne yaparsın? Gavur kokonaları gibi mi dolaşacak sokaklarda? O daha çocuk. Çocukmuş. Beypazarında onun yaşındaki kızların kendi çocukları oluyor. Geçen gün Mahir Bey nasıl bakıyordu kıza, görmedin mi? Daha neler Saraylı Hanım, dedi Behice. Babası yerinde adam. Daha neler? Nereden çıkarttın babası kadar olduğunu? Bilmez miyim ben Mahir'in yaşını? O kadar komşuluk yaptık Selanik'te. Hem erkekler en az 10-15 yaş büyük olmalı haremlerinden. Kadın kısmı çabuk yıpranır kızım. Rahmetliye gelin gittiğimde ben 15'imdeydim. O 40'ına merdiven dayamıştı. Zaman içinde bütün adetler değişiyor efendim. Ben kızlarımı yaşlı erkeklere vermek istemiyorum. Mahir Bey derseniz o en yakın aile dostumuz. Leman'a baktıysa bile ne kadar büyüdüğünü müşahede etmek için bir baba şefkatiyle bakmıştır. İçinden bu kadın fesatlıktan başka bir şey düşünmez mi diye geçirerek kalktı sedirden, kapıya yürüdü. Tam çıkarken durdu. Mehpareye çatmayın sakın Saraylı Hanım. Reşat Bey de tasvip ediyor hemşirelik derslerine gitmesini. Muharebe halinde bir memlekette her an ihtiyacımız var hemşirelere, dedi. Hamile kalmasaydım ben de gidecektim bu derslere. Kısmet değilmiş işte. Behice Saraylı Hanım'ın yanıtını beklemeden hemen çıktı kapıdan, koşar adım üst kattaki yatak odasına gitti. Mahir Bey Leman'a bakmışmış. O kibar beyefendi Mahir Bey el kadar çocuğa bakmışmış. Olacak şey miydi bu şimdi? Bazen tahammül edemiyordu Saraylı Hanım'a. Odasına girince yatağına uzandı, başucundaki komodinde duran lavanta kolonyasını aldı, göğsüne şakaklarına sürdü. İçi çekilir gibi olmuştu. Kendini daha iyi hissedince elini karnının üzerine koyup bir kımıltı fark edebilmek için dikkat kesildi. Hayır, hiç hareket yoktu. Uslu bir bebekti karnındaki. Akıllı, uslu bir oğlancıktı. Tıpkı babası gibi. Adını büyük babasına atfen Raif koyacaklardı. Raif Reşat. Raif'in merhametiyle Reşat'ın hak yoluna koyulması manalarını adında birleştiren, adıyla müsemma güzel bir insan olacaktı doğacak oğlu. Sınıfın arka sıralarından birinde Azra'nın yanında oturuyordu mehpare. Kara tahtaya asılı haritada elindeki değnekle Hilal-i Ahmir'in Anadolu'da teşkilatlanarak yaralıların ve muhtaç halkın yardımına koştuğu yerleri işaret eden Şahinde Hanım'ı hayranlıkla dinliyordu. Vatan evlatları dağda taşta düşmana karşı savaşırlarken anaları, bacıları ve yavukluları onların arkasında durmalıydı. Hatta önden gidip yollarını açmalıydı. Silahların siperlere taşınmasına, siper gerilerinde tencerelerin kaynatılmasına, yaraların sarılmasına yardımcı olmalıydı. Hilal-i Ahmer ve Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan başta olmak üzere bütün kadın teşkilatları taşrada şubeler açmaktaydılar. Oradaki kız kardeşlerine bilgilerini, becerilerini, tecrübelerini aktarmaktaydılar. Konuşmanın sonunda Şahende Hanım, sınıftaki hanımlardan kaç kişinin Anadolu'ya gitmeye gönüllü olabileceğini sordu. Sınıfta 33 kadın vardı. Aralarında Azra ve Mehpare'nin de bulunduğu 17 kişi ellerini kaldırdılar. Muhterem hemşirelerim, şu anda en kanlı çarpışmalar Cenubi vilayetlerimizde yapılmaktadır. Maraş ve Antep mıntıkalarında hasta bakıcılara acilen ihtiyaç hasıl olmuştur. Ben her yere gitmeye hazırım efendim diye yeniden elini kaldırdı Azra. Aranızda Fransızca bilenler varsa onlar da ellerini kaldırsın. Azra'nın eli havada kalktı. Azra hanımefendi, Fransızca bildiğinize göre sizi Antep vilayetine yollanmak üzere Nemciye ve Nehir hanımlarla birlikte listeye yazıyorum. Fransızcamın ne alakası var efendim? Maalesef o mıntıkaya Fransızlar hakimdirler. Lisan bilen erkeklerin hemen hepsi muharebede oldukları için şehirde tercüman sıkıntısı yaşıyorlarmış. Lisan bilmeniz çok işe yarayacak. Yanınızdaki arkadaşınız da sizinle beraber listeye alayım mı? Yok yok diye atıldı mehpare. Arkadaşımın yavuklusu Garp cephesine geçecek. Mehpare Hanım'ı İzmir taraflarına yollarsanız minnettar oluruz. Harp içindeyiz hanımlar. Yavuklularınızla, sevdiklerinizle buluşma hevesinde olmayınız rica ederim. Asıl olan hizmettir. Azra ayağa kalktı. Efendim, Mehpare Hanım'ın yavuklusuyla birlikte olmak istemesinin sebebi, gerekirse onun bakım ve yardımına da koşabilmek efendim. Zira Kemal Bey, Sarıkamış Muharebesi'nde ağır yaralar almış bir gazimizdir. Tedavisi halen sürmekte olan bazı rahatsızlıkları vardır. Mehpare'nin yüreği cız etti. Şahinde Hanım'ın hasta insanın cephede ne işi var diye sormasından korktu. Pekala, bu hanımı da Garp cephesine yollamak üzere listeye alırız demekle yetindi. Ve şimdi yerimi Nakiye Hanım'a bırakıyorum. Bilmeyenler için söyleyeyim, Nakiye Hanım Üsküdar'daki Fevziye Lisesi'nin müdiresidir. Onu can kulağı ile dinleyin hanımlar diyerek yerine oturdu. Konuşmalar bittikten sonra Azra ve Mehpare sınıfı terk ederlerken Şahende Hanım yanlarına geldi. Azra Hanım dedi, siz muhtemelen yakında yola çıkacaksınız. Anadolu'ya geçmeden önce diğer arkadaşlarınızla buluşana kadar karşı yakada bir tekkede ikamet buyuracaksınız. Bu tekkenin namını duydum efendim. O halde çok emin ellerde olacağınızı da biliyorsunuz. Elbette. Orada bir süre beklemek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü kafilelerin yola çıkabilmesi birçok şeye bağlı. Sizlere göz yumacak nöbetçilerin vazifede olduğu günü bekleyeceksiniz. Anadolu'ya erzak götüren bir arabaya bindirileceksiniz. Yanınızda zevciniz de bulunacak elbette. Lakin hanımefendi benim zevcim vefat edeli. Telaşlanmayın. Zevcinizmiş gibi davranacak arkadaşımız da Anadolu'ya geçmek zorunda olan biridir. Tek başınıza seyahat ederseniz şüphe çekersiniz. Diğer hanımlarla birlikte bir aileymiş gibi gideceksiniz. Teferruatları tekkeye vardığınızda hoca efendi size anlatır. Ne zaman yola çıkacağım? Bu hafta sona ermeden karşı yakaya geçmiş olacaksınız. Ya ben? Diye sordu mehpare. Adınızı ve ikametgahınızı listeye ilave edin. Sizin için lazım gelen hazırlığı tamama erdirince size haber yollatırım. Hasta bakıcıydınız değil mi kızım? Evet, lakin her işi yaparım efendim. Okumam yazmam da var. Siz İzmir'e mi geçmek istiyordunuz? Garp cephesine. Garp cephesi geniştir. O taraflarda nasıl bir yardıma ihtiyaç hasıl olmuş, önce onu öğrenmeliyim. Ben bir hafta sonra geleyim mi? Biz haber yollatırız. Siz zahmet etmeyin efendim. Ben gelir öğrenirdim. Ailenizin izni olmadan mı gitmeye kalkışıyorsunuz yoksa? Aileniz müsaade etmiyorsa aramıza katılmanız doğru olmaz kızım. Haftaya Hilal Ahmer'e gelirken hamiinizden müsaade mektubunu da yanınızda getirin, emi. 23. ayrımın sonu. Sayfa 223. Devamı 24. ayrımda.